Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Mart 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Nurettin Yıldız imzalı Ne Kalır Ne Unutulur başlıklı yazısını sunacağız. Derler ki büyük alim Malik bin Enes meşhur kitabı Muvatta adlı eserini yazdığında şöyle bir konuşma gerçekleşmiş. Muvatta yazılmış kitap anlamına geldiği için o günlerde onlarca muvatta olarak bilinen kitap bulunmaktaydı. Şu muvatta, bu muvatta şeklinde anılıyordu kitaplar. Yanındakiler imama, bu kitapların isimleri aynı ismi taşıyor, isimler karışacak, siz başka bir isim verseniz olmaz mı deyince o da şu cevabı vermiş. Bugün aynı isimde pek çok kitap olabilir ama yarın Allah için olmakta en samimi hangisi ise o kalır, gerisi kaybolur. Allah İmam Malik'e rahmet etsin. Dediği gibi oldu sonunda. Onlarca Muvatta isimli kitaptan şu anda biri var sadece ve o da onun ismiyle anılıyor. Malik'in Muvatta deniyor. Gerçi o benimki tam ihlaslıdır iddia ediyorum. Benimki kalacak demek istemedi ama onun ihlası ve ilmi asırları aşıp bize getirdi kitabını. Ümmetimizin imamlarından büyük bir imam olarak o da, kitabı da bize ışık tuttu. Bizi Peygamber aleyhisselam ve ashabıyla buluşturdu. Allah ona rahmet etsin. İmam Malik'ten bugüne onun bu tespitini örneklendirebilecek binlerce kitap yazıldı. Konuşma gerçekleşti. Pek çok insan sahnede kendini öne çıkarmaya çalıştı. Ben, ben diyen niceleri oldu. Kiminin adı bile kalmadı tarih sahnesinde. Kimileri ise hiç ölmemiş gibi kaldılar. Allah Teala bedenleri aldı ama eserlerini yaşattı. Kitapları yaşadı. Ağızlarından çıkan cümleler dillerde dolaştı. Nice muhteşem zannedilen eserler nihayetinde cılız bir görüntüye mahkum oldu. Tasavvuru kolaylaştırmak maksadıyla bir başka örnek zikredebiliriz. Bu örneği akıbet göstermek maksadıyla değil de meselenin tasavvurunu kolaylaştırmak maksadıyla zikredebiliriz. Müslüman bir devletin tebaasından iki Müslüman mimarın inşa ettiği ve bugün tarihi değerinden ötürü beynimizi celbeden sıradan iki camiyi isimleriyle ilgilenmeden ele alabiliriz. Aynı dönemde temeli atılmış, yapı tarzı aynı ve ikisi de aynı şehirde iki cami. Birinde sabah namazı dolu bir görüntü veriyor, diğerinde ise namaz vakitlerinde ıssızlık hakim oluyor. Halbuki cami içinde namaz kılınsın diye vardır. Ziyaretçiler için ayakta kalan cami ile namaz kılanları için ayakta kalan cami aynı olabilir mi? Bize göre muhteşem ama melekler hangi kriteri dikkate alırlar? Sadece cami meselesi değildir bu şüphesiz. Konuşulan sözler, üretilen projeler, yazılan kitaplar, yapılan toplantılar, verilen vaatler, koşuşturmalar, toplantılar. Müslüman olarak, Müslüman kimliğimizle yaptığımız bütün işlerimiz, her şeyimiz izlendiğine ve bir gün hesabını vereceğimize iman ettiğimize göre yaptıklarımızın ne kadar kalıcı olduklarını sloganlaştırabilecek bir endişemiz olmalıdır. Özellikle de ahiret için yapıyoruz diye bildiğimiz işlerimizde, konuştuklarımızda bize ait işlerin ahiret kadar dayanıp dayanmayacağı endişemiz hep var olmalıdır. Ahirete kadar diye beklerken bizden önce unutulmuş işlerimiz ipe un sermek denen durum olsa gerek. Allah'ın mülkünde Allah'ın kulları olarak Allah için iş yapmamız ancak Allah kabul ederse değerli olacaktır. Bunun adının ihlas olması veya samimiyet olarak konuşulması sonucu değiştirmiyor. İnsanların yaptıkları işleri rengarenk şişirip büyütmesinin çok kolay olduğu bir zamanda bugünü görebilenler için muhteşem işler yapıyor olabiliriz ve bu yaptıklarımız bizi mutlu edebilir. Asıl bize yarayacakları zamana kadar dayanıp dayanamayacağını test etmediğimiz işlerimiz bize güzel görünse de zamana dayanamayacak nitelikte oldukça işe yaramayacaklardır. Asrın daha da kökleştirdiği ve gerçekten daha etkili duruma getirdiği boyama ve şişirme hastalığından kurtulabilsek samimiyetimizde daha baki işlere muvaffak olabilirdik. kalın kalın kitaplardan, edebi sözlerden, iştah kabartan proşelerden, dosyaların konup kaldırıldığı toplantılardan, bakalım ne kalacak gelecek kuşaklara. Biz görmesek de melekler görür ve sonucu bize bildirirler bir gün. Bakalım ne kalır ve ne unutulur o gün. Nurettin Yıldız imzalı Ne Kalır Ne Unutulur başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler Sesi Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Soru İşaretli Bir Yazı başlıklı yazıyı sunacağız. Bir insan kendisine inancını yitirdiğinde en büyük kayba uğramış demektir. Çünkü kendisine inanmayan kişi aslında Rabbine inancında zaafa düşmüş olur. Üstüne bir de yediği lokmalar, aldığı ilimler, serdiği kilimler, ferahladığı serinler haramla dolarsa şüpheliler haramın en yakın ahbabı, inandığı gibi yaşayabilmek davası da o insanın uzaktaki gidilemez köyü olursa kim ne yapabilir? Öyle sanıyorum ki batıla tutunuşu mertçe olan insanın Hakk'a dönüşü de mertçe olacaktır. Hiçbir insan namert olmaktan daha büyük bir günah işleyemez. Kendimce tecrübe ede ede kesin olarak anladım ki kişinin namazından evvel şahsiyetine bakmak gerekir. Misal isteyene Hazreti Hint yetmez mi? Ahlak çok mühim bir vasıftır. Söz verdiği saatte gelmemek, öksüzün, yetimin, garibin hakkını yemek ahlaksızlıktır. İsraf etmek, görsünler diye namaz kılmak ahlaksızlıktır. Tembellik ederek başkalarının sırtından geçinmek ahlaksızlıktır. Demem o ki ahlak ille de farklı cinslerin birbiriyle irtibatına dair bir mesele değildir. Kelimeleri kendi dar kalıplarımızla sıkıştırıp ona buna ahlak dersi vermeyip bıraksak, başarabildiklerimizde insan ezmesek de başaramadıklarımızla ilgili çalışmalar yapsak daha iyi değil mi? Esnaf der ki, şikayetinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza anlatın. Fakat nedense hep tam tersi olur. Şikayetler muhatabı dışındaki herkese paylaşılırken, memnuniyetler üstüne asfalt dökülmüş toprak yol gibi kaybolur. Daha vahimi ise bir problemin yaşandığı yerde sıkıntıyı, ihtiyacı, şikayeti dile getirebilecek bir muhatap bile bulamamak ki hele deyin reva mı? Mutsuzsan mutlu olamayışındaki kendi payına bak. Hangi eksiğin sebebiyle o duyguyu yaşadığını bulmaya çalış. Çünkü ancak asıl sebebi bulup gereğini yaparak huzur bulabilirsin. O asli sebepse çoğunlukla sendedir. Saklanmıştır, gizlenmiştir. Bul, zaten sen en fazla seni değiştirmekle mesul ve o kadarına güç yetirebilecek halde değil misin? Olur be, her şey olur. Kafa dağılır, gönül dağılır, oda, dolap, ev, ocak dağılır. Peki senin işin nedir? Senin işin dağınıklıklara yenik düşerek darmadağın olmamak, derlemenin, toplamanın, toparlamanın yolunu bulmaktır. Burası imtihan yeri. Her an karşına çıkması muhtemel imtihan sorularının cevabını daha gelmeden hissedebilmek için en iyi şekilde hazırlanmalısın. Bunun için gerekli gayreti sergile ki peşmürde peşmürde dolaşmak zorunda kalmayasın. Zira kalbin dağınıklığı hiç gecikmez, kalıba yansır. Kalıba yansıyan her dağınıklık çevredekileri biraz daha zora sokar. Kendisine zora soktuğun her insanla birlikte omzundaki kul hakkı yükünü biraz daha artırmış olursun. Gerek var mı? Aslan yattığı yerden, manda verdiği sütten, arı yaptığı baldan, insan da ortaya koyduğu işten belli olur. Aşçıysan pişirdiğin aş, avcıysan tuttuğun kuş konuşur. O halde kendine acı da gereksiz yere konuşmayı bırakıp hayırlı, faydalı, vasıflı işlerini çoğalt. Bu çok daha akıllıca değil mi? Sözde Hazreti Fatımalar yetiştirmek isteyen ana babaların, icraatte çocuklarını ahlaksız eğitim müesseselerinde okutmaları sizce de abeste iştigal değil midir? Otoyolun tam ortasında durup araba çarpmasın diye beklemek hangi aklın işidir? yüzmeyi öğrenmeden denize atlayıp boğulmamayı ummak hayalperestlik değil midir? Bir sinek musallat olur da ikide bir üzerine konarsa, eline sineklik almadan evvel başına akıl, gönlüne insaf al da sende sineği çeken ne var onu araştır. Başın her neyle derde girse bunu yap. Evvela ve sürekli kendi vicdan aynana bak. Doğru yerde, doğru düzgün duruyorsan genelde sıkıntı yaşamazsın. Yanlış yerde, eğri büğrü duruyorsan bela ne yapsın? Gayrıyı suçlarsan bunalır, kendi suçunu bulursan ferahlarsın. Bunları niye mi dedim? Çünkü vazifem, çünkü kıymetlimsin, çünkü din kardeşimsin, değil mi? Gel, sen sen ol, her önüne geleni tutma. Sen sen ol, her eline geçeni dağıtma. Elbette dünyayı taşıma kardeşim, lakin dünyaya da kendini taşıtma. Kendin için rahatlık istiyorsan başkalarına da rahatlık ver. Huzur vermiyorlar diye itham ettiğin kaç kişi senden ötürü huzur duydu hiç soruyor musun? Sor. Hem sormak demişken aklıma geldi. Saçma olduğunu düşünerek suallerini içine hapsetme. Zira büyür palazlanır, maazallah imanına bile zarar verir. Eminliğine inandığın birini bulduğunda üşenme, çekinme, vesvese etme de sor olur mu? Hakkında dedikodular edildiğini öğrenirsen, hatta o hasta biridir, biz onu idare ediyoruz, siz de edin dediklerini duyarsan ne şaşır ne de itiraz et. Yalan mı? Külli hakikat. Cümleten hastayız, evet. Kiminin hastalığı kendine, kiminin hastalığı etrafındakilere eziyet. Kiminin vücudu hasta, kiminin duyguları, fikirleri. Hani kimi grip, kimi su çiçeği, kimi kanser olur ya bunun gibi. İşte manevi hastalıklarda böyle, çeşit çeşit, seviye seviye. O halde sana hasta dedikleri için bozulacağına, başhekim için dua et ki asıl zor olan şüphesiz onun işi. Çünkü o sadece bizde değil, sen ve ben gibi hasta olan nicesiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Hatta sadece hastaların değil, ahmakların ve yaşayan ölülerin sıkıntısı da gelip onu buluyor. Allah onun afiyetine devamlılık, bizim hastalıklarımıza da şifa ihsan eylesin desem, amin der misin? Kapasitenin farkında olmak istiyorsan çatlayıncaya kadar koş. Artık koşamaz olduğun an istidadını sonuna kadar kullandığın ve mesuliyetten kurtulduğun andır. Yeterince anlaşılır olmadıysa bir de şöyle söyleyeyim. Sana inandığın yolda öl diyorum kardeşim. Bunu başarabilir misin? Bazen önüne gelir, elini uzatmamakla, bazen uzağında kalır, arayıp bulmakla itham edilirsin. Sen senden daha iyilere yakın olduğun sürece ümitlenebilirsin. O halde nefsine, öncelikle kendisinden daha iyi olanların varlığını kabul edecek, sonra da onlarla bir arada olmaya güç yetirecek kıvamı ver. Çünkü daha iyilerle olmak, daha fazla sıkıntı çekmek demektir. Kiminin ucundan ısırınca yandım diye bağırdığı biberi, kimisi reçel diye ekmeğine sürüp yiyor. Sen hangisisin? Nefsini bil, değerlendir. Biber dediğim de cin biberi değil, canını yakan her şeydir. 30'lu yaşlarında bir adam çok yakında kalp krizinden öldü. Gencecik bir anne, ikinci doğumunu yaparken can verdi. Saçına ak düşen de, bıyığı yeni terleyen de gitti, hiç mi duymadın? Kardeşlerinle bölüşemediğin o nimetleri sen mi yarattın? Yarın kabirde sormazlar mı hepimize? Dünyada sonsuza kadar kalınmadığını öğrenemeyecek kadar da mı aptaldın? Derdini, devanı gözden geçir. Derdin kardeşlerinin başarısı ve sevinci, devan kardeşlerinin üzüntüsü ve utancıysa burada bir yanlışlık yok mu? Bazen akıl yetmez olup soru ve izan biter mi? O dem Hakk'a havaledir. O dem Hakk'a havaledir. İman da af da değil mi? Değerli dinleyenler, Sesi Dergi'ye Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı soru işaretli bir yazı başlıklı yazıyla devam ettik. Ve değerli dinleyenlerimiz, son olarak Sesi Dergi'de bu akşam Cafer Durmuş'un Kur'an Günlüğü bölümünde yer alan Selamla Müjdelenen Müminler başlıklı yazısını sunacağız. Hicr suresinde şöyle buyuruluyor. Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Onlara oraya emniyet ve selametle girin denilir. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu söyle. Azabımın da eylem verici bir azap olduğunu bildir. Kur'an-ı Kerim insanı ilk önce imana çağırır. İman dairesine girenleri salih amellere ve güzel ahlaka teşvik eder, kötülüklerden sakındırır. Bundan sonrasındaysa emir ve yasaklara uyanların mükafatıyla itaat etmeyenlerin hazin akıbetini bildiren tebşir ve inzar ayetleri gelir. Bu üçüncü cümleden olmak üzere yukarıda meali arz edilen ayetler gerçekten umudumuzu yeşertiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yüce Mevla, şimdi hayatta olan herkesin katılma ihtimali bulunan cennet ehline selam size buyuracak, esenlikle girin oraya diye iltifat edecek. Buna layık olma umuduyla müjdelenen müminleri niteleyen takvanın manasına bakıyorsunuz. Görüyoruz ki takva, Allah'ın razı olduğu fiillere şevkle sarılarak gazap ettiklerinden titizlikle sakınmaktır. Gayretullah'a dokunur endişesiyle şüphelilerden uzak durmaktır. İbadet ve muamelatta işin fetvasıyla yetinmeyerek daima eftalini yapmaya talip olmaktır ve bunu hayat tarzı haline getirmektir. Nitekim Ruhul Beyan'da takvanın üç çeşit olduğu belirtilmiş ve bunların Allah'ın emrettiklerine rağbet ederek yasaklarından sakınmak, ahiret derecelerine rağbet ederek dünya şehvetlerinden korunmak, ilahi sıfatlara iltizam ederek masivadan korunmak olduğu söylenmiştir. Bunlardan birincisi avamın, ikincisi havasın, üçüncüsü de ehassül havasın takvasıdır denilmiştir. Yukarıda söylenenler muvaccehesinde takvanın çerçevesini gizli açık, dünyevi, uhrevi bütün fiilleri içine alacak kadar kuşatıcı ve kapsayıcıdır diye tespit etmiş oluyoruz. Bu tespit bize Resulullah'ın hiçbir iyiliği küçük görmemeyi öğreten 40 sevap vardır ki bunların en üstünü birisine sağlaması için ödünç olarak bir keçi vermektir. Kim sevabını umarak ve hakkındaki vaatlerine inanarak bu 40 hayırdan birini işlerse Allah Teala onu bu sebeple cennetine koyar hadisini düşündürüyor. Onunla birlikte iman 70 veya 60 küsur şubedir. Bunların en üstünü Allah'tan başka ilah yoktur demek, en aşağısı da eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir hadisini hatırlatıyor. Görüldüğü üzere bu hadislerde geri kalan 39 iyilikle 69 şubenin neler olduğundan söz edilmemiş ve İslam alimleri de bunların beyan edilmemiş olmasının sınırlandırılmaması bakımından daha isabetli olduğunu söylemişlerdir. Şunu diyebiliriz, Müslümanın halis niyetle yaptığı her hareketi onu Hakk'ın rızasına taşıyabilir. Mesela ihtiyaç sahibinin imdadına yetişiveren bir sadaka, bir mustaribin acısına ortak olmak, bir canlıya merhamet edip su veya yemek vermek gibi akla gelebilecek bütün müsbet davranışlar buna dahil olabilir. hasbi olarak yapılan bunun gibi şeylerden herhangi biri bizi de müjdelenenler kervanına katabilir. Bu umudu kuşanan Müslüman elbette hiçbir iyiliği küçük görmez ve hiçbir ıstıraba bigane kalamaz. İşte bütün bunları derinlemesine düşünürsek, muttaki müminlerin cennette selamlanacağı müjdesini veren ayetlerin, onları salih amellere teşvik eden ayetlerle irtibatı daha iyi anlaşılacaktır. Ayet-i Kerime'de cennet ehlinin gönüllerinden kinin sökülüp atılacağı beyan edilmiş ve kalplerindeki o maraz alındıktan sonra karşılıklı köşkler üzerinde oturacakları, kendilerine hiç yorgunluk gelmeyeceği ve oradan ebediyen çıkarılmayacakları müjdesi verilmiştir. Buradan anlaşılan o ki, dostluk ve kardeşliğe mani olan en önemli şey, gönüllerdeki kin, kıskançlık ve haset duygularıdır. Mümin, bu kötü duygulardan kurtulduğu nispette ferahlayacak, dostları artacak ve dünyada bile cennet huzurunu yaşamaya başlayacaktır. Fakat nefse iyice yerleşmiş olan bu zararlı duyguları temizlemek o kadar da kolay değildir. Nitekim açıklamakta olduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala, cennet ehlinin kalplerinden kini söküp atmayı bizzat kendi üzerine almıştır. Şu halde ayetlerdeki ilahi tebşiratın tamamlayıcısı durumundaki biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık cümlesi üzerinde ciddiyetle durmak lazım. Demek ki din kardeşleri arasında sonunda birbirine karşı kinlenmeye sebep olacak kırgınlıklar meydana gelmemesi için hassasiyet gerekiyor. Bir şekilde olan kırgınlıkların da hemen izalesi için hususi gayret gerekiyor. Ahirete bu kabillüklerden arınmış olarak göçebilmek için özel çaba gerekiyor. Bu türlü kalbi marazların cennet hayatındaki ülfet ve muhabbete engel teşkil edeceğinin duyurulmuş olması fevkalade önemlidir. Ayet-i kerimedeki bu ifadenin aynı zamanda müminlerin dünya hayatına ışık tutacak bir huzur reçetesi olabileceği de unutulmamalıdır. Konumuzu teşkil eden ayetlerdeki "Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu söyle, azabımın da eylem verici bir azap olduğunu bildir" cümlesi, Hıtamuhu Misk kabilinden bir hüsn-i hatime gibi duruyor. İlahi rahmetin genişliği müjdelenirken, şiddetli azabın da unutulmaması hatırlatılıyor. Demek ki Müslüman, ümit tarafı galip olmak şartıyla daima ümitle korku arasında teyakkuz halinde bulunacak. En başta verilen müjdeye liyakatin temel şartı bu olmalı. Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Kur'an Günlüğü bölümündeki "Selamla Müjdelenen Müminler" başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de son olarak. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Mart 2019 sayısından aktardık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta veda ediyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.